Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Ichiro Kishimi ve Fumitake Koga tarafından yazılan The Courage to be Disliked, Alfred Adler'in bireysel psikoloji yaklaşımını geniş okur kitlesine ulaştıran felsefi yönü güçlü bir kişisel gelişim kitabıdır. Eser, bir filozof ile hayattan memnun olmayan genç bir adamın 5 akşam boyunca yaptığı tartışmalar biçiminde ilerler. Bu diyalog yapısı, kitabın savlarını doğrudan öğüt olarak sunmak yerine itirazlar ve karşı sorular üzerinden açmasını sağlar. Kitabın temel amacı, insanın geçmişine, çevresinin beklentilerine ve başkalarının onayına mutlak biçimde bağlı olmadığını tartışmaktır. Adlerçi bakışa göre, kişi yaşadıklarını inkar etmek zorunda değildir. Ancak geleceğini yalnızca geçmiş deneyimlerin belirlediğini de kabul etmek zorunda değildir. Kitap, mutsuzluk, aşağılık duygusu, rekabet, ilişkiler, özgürlük ve topluma katkı gibi başlıkları birbirine bağlar. Özellikle başkalarını memnun etme baskısı altında yaşayanlara sorumluluk ile sınır koyma arasındaki ilişkiyi yeniden düşünmeleri için sistemli. Fakat tartışmalı bir çerçeve önerir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, geçmişin nedenselliğine karşı amaç odaklı bakış, kitabın en dikkat çekici ve en çok tartışılan savı. İnsan davranışlarını yalnızca geçmişte yaşananların sonucu olarak açıklamaya karşı çıkmasıdır. Adlerçi yaklaşım, kişinin geçmiş deneyimlerinden etkilenmediğini söylemekten çok, bugünkü tavırlarının bir amaca da hizmet ettiğini vurgular. Kitaptaki filozof, örneğin bir insanın insanlardan uzak durmasını sadece eski bir başarısızlığın zorunlu sonucu saymak yerine, incinmekten kaçınma gibi bugüne dönük bir işlevi olabileceğini tartışır. Böylece odak, değiştirilemeyen olaylardan şu anda seçilen davranışlara kayar. Bu yaklaşım kişiye hareket alanı açar. Çünkü bugünkü tutumunun değişebileceği fikrini öne çıkarır. Ancak bu bölüm dikkatli okunmalıdır. Kitabın travma konusundaki keskin dili, ağır travma yaşamış kişiler için indirgemeci ya da yetersiz görünebilir. Psikolojik destek, sosyal koşullar ve biyolojik etkenler göz ardı edilmemelidir. Yine de eserin yararlı sorusu şudur: geçmişi açıklama olarak kullanmak, bugün yapmak istemediğimiz değişimleri ertelememize neden oluyor olabilir mi? Bu soru, kişinin yaşadıklarını küçümsemeden kendi etkileyebileceği seçimleri ayırt etmesine yardımcı olabilir. İkinci olarak, yaşam görevleri ve başkalarının işini ayırma ilkesi, eserin günlük hayata en kolay uyarlanabilen kavramlarından biri, görevlerin ayrılması ilkesidir. Kitap, bir davranışın sonucundan kimin sorumlu olduğuna bakmayı önerir. Kendi seçimleriniz, emeğiniz ve tavrınız sizin işinizdir. Başka birinin sizi sevip sevmemesi, tavsiyenizi uygulayıp uygulamaması ya da sizin hakkınızda ne düşüneceği ise onun işidir. Bu ayrım, ilgisizlik ya da bencillik çağrısı değildir. Asıl amaç, insanın kontrol edemediği sonuçları yönetmeye çalışırken kendini tüketmesini önlemektir. Türkiye'de aile beklentilerinin eğitim tercihleri ve meslek kararları üzerinde güçlü olduğu durumlarda bu ilke özellikle düşündürücüdür. Bir yetişkin, ailesinin hayal kırıklığını tamamen ortadan kaldırmayı kendi görevi sayarsa, kendi hayat yönünü belirlemekte zorlanabilir. Benzer biçimde yönetici, öğretmen veya ebeveyn de başkasının sorumluluğunu sürekli üstlenerek sağlıklı ilişki kuramayabilir. Kitap, sınır koymanın ilişkiyi koparmak anlamına gelmediğini savunur. Kişi görüşünü açıkça sunabilir, yardım teklif edebilir. Fakat nihai kararı diğer kişinin taşımasına alan bırakmalıdır. Bu tutum, suçlulukla yönlendirilen ilişkileri azaltabilir. Yine de ilkenin katı biçimde uygulanması, bakım sorumlulukları ve karşılıklı bağımlılık içeren ilişkilerin gerçekliğini gözden kaçırmamalıdır. Üçüncü olarak, one arzusundan kurtulmak, beğenilmeme cesaretinin anlamı, başlıktaki beğenilmeme cesareti. İnsanlara kaba davranmak ya da eleştiriyi umursamamak demek değildir. Kitabın hedef aldığı durum, kişinin başkalarının takdirini kazanmak uğruna kendi değerlerini, kararlarını ve sınırlarını terk etmesidir. Adlerçi çerçevede sürekli onay arayan kişi kendi hayatını yaşamak yerine başkalarının istediği rolü oynamaya başlar. Çünkü herkesin beklentisini karşılamak mümkün değildir ve bu hedefe bağlanan insan sürekli yetersizlik hissedebilir. Filozof, özgürlüğün belirli bir bedeli olduğunu söyler, kişi kendi seçimine göre yaşadığında bazı insanların hoşnutsuzluğuyla karşılaşabilir. Bu nedenle beğenilmeme, amaçlanan bir durum değil, bağımsız karar vermenin olası sonucudur. Kitap ayrıca ödül ve ceza merkezli ilişkilerin tanınma ihtiyacını güçlendirebileceğini tartışır. İnsan sadece övgü almak için hareket ettiğinde, yaptığı işin anlamını dışarıdan gelecek tepkiye bağlar. Daha dengeli alternatif, kişinin eylemini kendi ilkeleri ve başkalarına sağladığı yarar üzerinden değerlendirmesidir. Bu bakış, iş yerindeki performans değerlendirmelerini veya aile içindeki eleştirileri yok saymayı gerektirmez. Önemli olan geri bildirimi bilgi olarak almak, fakat özdeğeri yalnızca buna teslim etmemektir. Kitabın bu yönü, sosyal kabul baskısını sorgulaması bakımından güçlüdür. Dördüncü olarak, tüm sorunlar kişiler arasıdır savı ve yatay ilişkiler. Kitapta yer alan tüm sorunlar kişiler arasıdır önermesi, insanın kaygı, kıyaslama ve değersizlik duygularının çoğu zaman başkalarıyla kurduğu bağlar içinde şekillendiğini anlatır. Bu, yalnız kalan bir insanın sorun yaşamayacağı gibi basit bir iddia değildir. Sav'ın odağı, insanın kendini çoğunlukla başkalarına göre değerlendirmesi, üstünlük ya da aşağılık ekseninde konumlandırmasıdır. Eser, rekabetçi ilişkiyi azaltıp daha yatay ilişkiler kurmayı önerir. Yatay ilişki, bir tarafın sürekli üstün, diğerinin sürekli bağımlı olduğu düzen yerine karşılıklı saygıya dayalı iletişim demektir. Bu çerçevede övgü de eleştiri de bir güç aracı haline gelebilir. Kitap, özellikle yetişkinlerin çocuklarla ya da yöneticilerin çalışanlarla ilişkisinde davranışı yalnızca ödül ve ceza yoluyla yönlendirme alışkanlığını sorgular. Alternatif olarak teşvik kavramını öne çıkarır. Teşvik, kişinin kusurunu yüzüne vurmak yerine çabasını ve kendi karar alma kapasitesini desteklemeyi içerir. Bununla birlikte her ilişki eşit güç koşullarında gerçekleşmez. İş yerindeki hiyerarşi, ekonomik bağımlılık veya aile içi bakım yükü yataylığın sınırlarını belirler. Kitabın değeri bu gerçekleri tek başına çözmesinde değil, ilişkilere hakimiyet ve kıyaslama açısından bakma alışkanlığını zorlamasındadır.
Oker, hangi ilişkilerde üstünlük yarışı yürüttüğünü ve hangi ilişkilerde daha açık sınırlar kurabileceğini inceleyebilir. Son olarak topluluk duygusu.
Katkı hissi ve şimdiye odaklanan mutluluk, kitabın bireysel özgürlük anlayışı, yalnızca kendi isteklerinin peşinden gitmekle sınırlı değildir. Adler'in topluluk duygusu olarak adlandırdığı fikir, kişinin kendisini daha geniş bir insan topluluğunun parçası görmesini ve başkalarına katkı sunabilmesini içerir. Bu nedenle eser, mutluluğu başkalarından üstün olmakla değil, yararlı olma hissiyle ilişkilendirir. Katkı, büyük başarılar ya da görünür fedakarlıklar gerektirmez. Günlük işini dikkatle yapmak, bir yakınını dinlemek, ortak bir sorumluluğu paylaşmak veya bulunduğu çevreye zarar vermemek de bu anlayışın içinde düşünülebilir. Buradaki önemli ayrım, katkının takdir toplamak için yapılmamasıdır. Kişi yararını yalnızca alkış aldığında değerli sayarsa, tekrar onay arzusuna bağımlı hale gelir. Kitap ayrıca hayatı çizgisel bir hedef yarışı olarak görmek yerine her anın kendi içinde yaşanması gerektiğini savunur. Bu, geleceğe dönük planları reddetmek değildir. Daha çok, mutluluğu hedefe ulaşıldıktan sonra başlayacak bir ödül saymamaktır. Türkçedeki anı yaşa ifadesi bazen sorumluluktan kaçış gibi anlaşılabilir. Buradaki anlam ise kişinin şu an yaptığı eyleme ve ilişkisine bilinçli biçimde katılmasıdır. Böylece başarı, statü ve kıyaslama yerine aidiyet ile katkı daha kalıcı değerlendirme ölçütleri haline gelir. Sonuç olarak, the courage to be disliked. Özellikle başkalarının beklentileriyle kendi tercihleri arasında sıkıştığını hisseden, sürekli kıyaslama yapan ya da onay arayışının yorgunluğunu yaşayan okurlar için anlamlı bir başlangıç noktası olabilir. Psikolojiye akademik bir giriş arayanlardan çok, temel fikirleri tartışarak kavramak isteyen genel okura hitap eder. Filozof ve genç adam arasındaki diyalog okurun muhtemel itirazlarını metnin içine taşır. Bu özellik kitabı doğrudan tavsiye listeleri sunan pek çok kişisel gelişim eserinden ayırır. Okurdan yöntemi hemen kabul etmesini değil, kendi gerekçelerini sorgulamasını ister. Pratik açıdan en işe yarar tarafı kontrol alanını ayırma önerisidir. Kişi kendi davranışından sorumlu olup başkalarının kararını yönetmeye çalışmadığında sınırlarını daha açık kurabilir. Entelektüel açıdan ise Freudçu nedensellik ile Adlerci amaç yönelimi arasındaki farkı teknik dile boğulmadan görünür hale getirir. Bununla birlikte kitap, travma ve geçmiş deneyimler konusunda kesin bir psikolojik rehber gibi okunmamalıdır. Ağır duygusal sorunlar, şiddet, yas veya ruh sağlığı belirtileri yaşayan kişiler için profesyonel yardımın yerini tutmaz.
bazı okurlar fikirlerin diyalog boyunca tekrarlandığını da düşünebilir. Buna rağmen eser, özgürlük, sorumluluk ve topluma katkı arasındaki bağı aynı çerçevede kurmasıyla öne çıkar. Beğenilmeme cesaretini, yalnızlaşma değil, daha dürüst ve daha az bağımlı ilişkiler kurma imkanı olarak ele alması, kitabın kişisel gelişim alanındaki ayırt edici yönüdür. Destek olmak isterseniz, İçiro Kişimi, kitabı, podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.